Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra bircim, hoş geldik.
Hoş bulduk kobra ikicim.
Nasılsın hayatım?
Ben kişisel olarak bomba gibiyim. Sen nasılsın?
İdare ederim. Yeni yıla girerken idare eder modda gireceğim gibi gözüküyor.
Ya ama şimdi muhteşem şeyler oluyor hayatımızda bebeğim. Canlı gösterimiz var bir kere her şeyden önce.
Evet, onu bomba gibi bir hatırlatalım. 4. Altın Kobra Ödül törenimiz var. 24 Aralık Pazar akşamı 8'de Kadıköy Entropi sahnedeyiz.
Efendim burası neresidir? Saat kaçtaydı ya? Neredeydi ya? Öyleydi ya falan. Şimdi not almanıza gerek yok.
Çünkü Twitter'ımız Kobra Pod, Instagram'ımız Kobra Kobra Podcast. Hafta boyunca zaten bu konuda yer, mekan, saat, gösteri içeriği, anketler vesaire bir yığın paylaşımımız olacak canlı gösterimizle ilgili.
He, bu canlı gösterinin prodüksiyonu büyüsün, işler abartılsın, daha güzel, daha şık şeyler yapılsın istiyorsanız da bize destek verebileceğiniz Kreasus hesabımız Kobra Kobra Podcast.
Destekler gelirse prodüksiyonu büyüteceğiz kesinlikle ama büyütmediğimiz haliyle de her yıl düzenlediğimiz ödül törenimizi yapacağız. Yılın bakanını, bakmayanını, en şuursuzunu.
Kaldı ki Kreasus'tan destekçi sayılarımız da artıyor. Geçen haftaki bu dolar TL kuru karşılaştırması neticesi olacak ki yeni bir destekçimiz var. İbrahim'e çok teşekkür edelim burada. Ki birazcık araştırdık. İbrahim bayağı öğrenci ve harçlığından arttırıp gönderiyor bize. Bir kral kobra sahiplenmiş. Yani artık bu asgari ücret itibariyle kazanan bütün yavru kobralarımız için bir utanç ve emsal olmasını diliyorum. Kendileri de hemen girip desteklerini versinler istiyorum.
Çok iyiyim demiştin sen hayatım. Kişisel hayatında neler oldu da iyisin acaba diye sormak istiyorum.
Vallahi şöyle şeyler, bugün bir galadan geldim. Cenazemize Hoş Geldiniz isimli bir filmin galasıydı. Türk komedi filmi deyince tabii ki insanlarda bir ön yargı oluyor ama yani özellikle de Gözde Seda Altuner'in performansı o kadar iyiydi ki filmde. Hatta kendisinden Neler İzledik bölümümüz yayınlandı bu hafta. Merak edenler onu da dinlesinler. Orada da kirli sepetinden konuşurken çokça da bahsetmiştik.
Kesinlikle bu hafta iki bölüm yayınladık biliyorsun. İzlediklerimiz isimli bölümü de dinlesinler. Orada bol bol hem Gözde Seda'dan hem kirli sepetinden hem de diğer izlediğimiz işlerden bahsetmiştik.
Ve işe başladım. Böyle bir güzel tarafı var. İlk girdiğim davayı da kazandım bugün. Daha ne ister bir insan.
Dün de yavru kobralarımızla Kızılcık Şerbeti quiz gecesine gittik. Sağ olsunlar bizi davet ettiler. Biz de tabii ki yavru kobralarını çok seven kobralar olarak hemen icabet ettik.
Bu arada şöyle de bir tüyo verelim diğer yavru kobralarımıza madem abi bu konuyu açtın. Kendilerinin çok güzel bir girişimleri var.
Muhteşem bir marka yaratmışlar.
Çok ilerici, kapsayıcı ve böyle herkesin kendi için bir parça bulabileceği bir marka yaratmışlar.
Tam olarak.
Ama markanın ne olduğunu henüz söylemiyoruz. Azıcık merak edin. Bir de bakalım PR paketleri hazırlanıyor. Efendime söyleyeyim. Sponsorluk anlaşmaları düzenleniyor. Bunlar bir tamamlansın. Bizzat deneyip anlatacağız. Yavru kobralarımızın bize uygun gördüğü parçaları alıp bizzat evet burada geç mikrofon başında da uzun uzun anlatacağız. O yüzden bakalım neymiş bu marka, bir merakta kalın.
Diyelim ve hadi o zaman gündeme başlayalım. Gündem yoğun, ısınalım diye yine dış minnaklara doğru bir gidelim. Geliriz yavaş yavaş.
Arjantin'de yeni bir cumhurbaşkanı seçilmişti biliyorsun, biz bir bölümümüzde bunu duyurmuştuk.
Manyak liderlere bir yenisi daha
eklendi diye. Kendisi böyle bakanlıkları böyle duvardan postitlere yazıp böyle söküp söküp atıyordu. İşte bunu kapatacağım, bunu kapatacağım, bunu kapatacağım. Ne hakikaten de kapatmış. 21 bakanlık sayısını 9'a düşürmüş. Bunun hakkında bir kararname imzalayarak eğitim, sağlık, kültür ve kadın hakları gibi bakanlıkları ortadan kaldırmış. Bunu yaparken de
bugün Arjantin'in gerilemesinin sonu, çöküş modelinin sonu geldi. Geri dönüş yok
demiş. Bilmiyorum, bu tabii dilden iyi bir çevirimi. Çünkü bence hani böyle birazcık daha kültürel bir çeviri yöntemiyle yaklaşılsa Arjantin'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye çevirirdim ben bu konuşmayı açıkçası.
O da çok güzel. Ben de şöyle değerlendirdim. Çok ileri bir demokrasi bu artık. Yani bu bakanlıkların kapanması adeta dünyaya bir ileri demokrasi dersi. Buradan geri dönüş yok demiş ki kolay olmaz, evet. Oradan dönülmez yani.
Ve demokrasi ve devlet o kadar iyi ve başarılı bir şekilde çalışıyor ki 9 bakanlıkla iş götürecekler bak.
Bak, izlenmesi ve takip edilmesi gerekiyor devlet yönetimi adına, değil mi?
Örnek olsun.
Ders alınacak çok fazla şey olabilir beyefendinin. Hadi Arjantin'den Mısır'a gidelim hayatım. Adeta jet lag etkisi, tıpkı programımız gibi oradan oraya diye.
Onunla da yetinmeyeceksin. Sen bizi sonra Avrupa'ya, oradan da Amerika'ya götüreceksin yani. Bravo.
Oradan da Çağlayan Adliyesi'ni kucağına bırakacağım şimdi yavru kobralarımızı.
Derken de Silivri'nin soğuğunda herhalde falan. Neyse, çağırmayalım.
Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecekmiş. Bununla ilgili de tabii ki anketler yapılmış. Türkiye'de anket yapılmayınca ben Mısır anketlerine kaydım bu hafta.
Türkiye ile çalkantı ilişkileri olan Sisi'nin yeniden seçilme ihtimalinin çok yüksek olduğu düşünülüyormuş Mısır'da. Kendisi biliyorsun 2013'te darbeyle yönetime gelmişti. En son da 2018'deki seçimlerde %97 oy almıştı. Yonk Bey'le neredeyse yarışacak.
Adeta.
Adeta.
İkisi de ne kadar seviliyor görüyorsun.
Eğer bu seçimi de kazanırsa 2030'a kadar Cumhurbaşkanı olacakmış.
Oh. Oh. Daha ne ister? Değil mi bir Sisi?
Tabii. Herhalde bir cumhurbaşkanının en büyük hayallerinden biri olsa gerek yani. O kadar çünkü görevinde başarılısın. Halkın senden o kadar memnun ki 2013 yılında geldiğin görevi hala 2030'a kadar 17 sene cumhurbaşkanlığı yapacaksın aralıksız ve bir önceki seçiminde 97 alacaksın.
Ya. Bütün liderler de bunun için yarışmıyorlar mı zaten?
Sanki dünyadaki bütün cumhurbaşkanlarının tek çabası
buymuş gibi %97 oy almak gibi.
Evet, evet. Seçimlerden %95 üstünde oy almak gibi yani. Başında oldukları ülkeleri, içinde bulundukları sistemleri böyle %97'lik, %98'lik oylar alınacak şekle dönüştürmek niyetindeler gibi. Allah sonumuzu hayır etsin.
Hamdi senalar diyelim ve Avrupa Birliği'ne gidelim. Avrupa Birliği de bir araştırma yaptırmış bu hafta. Araştırmada Türkiye'nin birliğe katılmasını ister misiniz, istemez misiniz diye sormuşlar. İstemeyiz diyenler %51 çıkmış. İsteriz diyenler %49.
Reziller diyormuşum.
Aynen, isim isim sayalım bu dış minnakları. Avusturya, Almanya, Fransa, Danimarka, Polonya ve Romanya'da yapılmış. Avusturya %72 oranında hayır, kesinlikle istemiyoruz Türkiye'yi birlikte demiş.
Buna karşılık Polonya'nın ise %74'ü Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olsun, neden olmasın ki demişler. Teşekkürler Polonyalı kardeşler diyelim buradan.
Polonya'ya buradan selam yollayalım. Biz de Polonya'da dinleniyoruz biliyorsun, listelere giriyoruz. Bizi orada her kim dinliyorsa selam olsun o kişilere. Ama yani işte dış minaklar görüyorsun. Önce gel art derler. Niyetliler. Tabii sonra hayır sizi istemiyoruz derler. Olsun, biz Yunan adası aldık biliyorsun 10 tane.
7 günlük.
Evet.
7 günlüğüne 10 tane Yunan adası aldık.
Şimdi o bize yeter gibi, bakalım birkaç sene oyalar o bize.
Geç ya kıskanç Avrupa Birliği'ni. Aptal Biden'a gidelim.
Hadi aptal.
Yani babasından çekmiş herhalde, kendinden daha aptal bir oğlu var. Hunter.
Hunter.
Avcı. Avcı toplayıcı biliyorsun.
Hunter mahkemelerle başı dertteymiş Hunter'ın. Tabii demokrasi ileri olmayınca böyle şeyler yaşanabiliyor. Adalet Bakanlığı Hunter Biden'ın lüks bir yaşam sürmesine karşın $1.4 milyon vergi kaçırdığını savunmuş. Biden iddianamede 3'ü ağır, toplam 9 vergi suçundan yargılanıyormuş. Suçlu bulunması halinde de 17 yıl kadar hapis yatacakmış Hunter Biden. Ki kendisi bir önceki davada da yalan beyan vermekten, silah satın aldığı sırada uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylemekten ve bu yolla ateşli silah elde etmekten dolayı da devam eden mahkemeleri varmış zaten Hunter Bey'in. Ya. Başa bela bu, böyle atsan atılmaz, satsan satılmaz oğullar olur ya, her ailede bir tane
öyle
onlar.
Öyle bir tip herhalde. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu gibi yollasın buraya. Burada gelsin Dilan Hanım ve Engin Bey'den öğrensin vergi nasıl kaçırılırmış.
Reza Bey'e bir telefon çeksin.
Ha, yani Reza Bey'in iletişim bilgileri yok mu kendisinde?
Babasından istesin verir, ne olacak?
Instagram'dan Ebru Gündeş'e yazsın.
Yok mu Dışişleri Bakanı'nın 100 programı orada?
Yok orada öyle şeyler.
Aa.
Aa, orada artık devletin izlediği kameralar da insanların yüzü blurlu. Aa. Eğer ki bir olay yaşanır, bir şey olursa program o blur'u kaldırıyor, görüyorsun kim kim. Ama böyle orada izleyen kişi zaten yok artık da, kayıtlar falan blurlu alınıyor yani.
Aa.
Tabii. Kişisel verilerin korunması. Düşün böyle bir memleket işte yani. Olacak iş değil. Sen koskoca devlet başkanının oğlunu vergi kaçırmakla şey yapıyorsun.
Rezalet.
Suçlu. Olacak iş mi?
Değil.
Babasından para çaldı diye bir çocuk suçlanır mı?
Değil mi? Babasının çünkü ülkede zaten.
Ülkede babasının, vergi de babasının.
Yani.
Değil işte oralarda.
Değil işte. Değil ne işte. Saçmalık.
Ne saçmalık.
Hiç olmayacak işler.
İşte 20. yüzyıldan kalmış demokrasiler işte bunlar.
Gerçekten.
Yani. Yeni çağa ayak uyduramamışlar.
Ayak uyduramamış. Eskilik. Tabii bak, hukuk oralarda can çekişiyor. Burada çok ileride. Az önce de hatırlattığın gibi Aksaray'da bir motokuryeye çarpıp ölümüne sebep olan Muhammed Hasan Şeyh Mahmut, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kendisi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı oğlu title'ının yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için geçerli olmadığını, önemini bu olayda çok net göstermiş oldu. Çünkü olması gereken prosedür, eğer ağır yaralamalı ve işte bu tarz işte ölümle sonuçlanmasa bile komalı bilmem neli trafik kazalarında yapılması gereken şey, polis gözaltına alır. Olayın devamına göre işte mahkemeye çıkarılıp serbest bırakılır veya bırakılmaz. Sonrasında da bir mahkeme süreci olur muhakkak. Ama burada işte Cumhurbaşkanı oğlu olduğu için kendisini olay yerine de serbest bırakmış polis memurları. Hiç gözaltına dahi alınmadan.
İnanılmaz.
Yani olay yerine bir tutanak tutulup ifadesi alınıyor. Sonra serbest bırakılıyor. Kendi zaten herhalde arkasına bakmadan Somali'ye geri dönmüş olsa gerek.
Her türlü gözaltında kalması gerekiyor bence. Kimin oğlu olduğu önemli değil. Bir insanın ölümüne sebebiyet vermiş neticede. Senin de dediğin gibi çok acı bir şekilde bir cumhurbaşkanı oğlu olduğu için de yollanmış yani. Geçmiş olsun denmiş, sırtına vurularak yollanmış belli ki. Ki gazeteciler peşine düşmese bu kadar büyüyüp de tekrardan alevlenip geri getirme çalışmaları yapılacak kadar da büyümeyecekti.
Geri mi getirmeye çalışıyorlarmış? Gelmez ya, sen de saçmalama Allah
aşkına. Babası bir açıklama yapmış.
Bu bir kazaydı. Oğlum kaçmadı. Bir işi vardı ve ülke dışına çıktı. Teslim olmasını tavsiye ettim.
Demiş. Adalet Bakanı Tunç da şüphelinin yakalanması için soruşturmanın sürdüğünü söylemiş. Son olarak Somali sanığında Türkiye'ye getirileceğini söylemiş bugün çekim yaptığımız gün itibariyle Yılmaz Tunç. Ama bunu da bilgi olarak bence Avrupa'larımızla paylaşabiliriz. Interpol üyesi Somali ile Türkiye arasında da herhangi bir adli yardımlaşma anlaşması bulunmuyor. Kırmızı bülten çıkarılacak sanırım. Ama dediğim gibi Adalet Bakanı da getirileceğini söylemiş bugün itibariyle.
Interpol Türkiye'den artık eskisi kadar çok kırmızı bülten almıyor diye biliyorum ben.
Yani gereksiz kullanılıyor. Tespit edildiği için.
Evet. O yüzden bilmiyorum, Mahmut'a kırmızı bülten çıkar mı?
Soylu Bey oyuncak gibi onunla oynadığı için diyebilir miyiz?
Evet. Evet, Interpol'de.
Diyebiliriz.
Eski bakan diyebiliriz.
Evet.
Eskilerle ilgili istediğini söyleyebiliyorsun. Ne güzel ülke. Zaten eskiye rağbet olsaydı bit pazarını... Pardon, Nur yağardı hayatım. Neyse tabii, yani öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, olan kuryeye oldu, giden
tabii
can oldu yani.
İntihar ettiğini söylemişler bir de eşine.
Tabii.
Olmayacak bir şekilde yani. İşte böyle anlarda da insan ne diyeceğini bilemiyor gerçekten. O şeyi de çok iyi anlıyorum. Giden gittiğiyle kalıyor gerçekten. Hatırlar mısın, eski bölümlerimizden birinde Twitter savcılığı demiştik. Twitter'da bir olay patlıyor, büyük tepkilere yol açıyor. Ondan sonra verilen o hukuki karar tekrar gözden geçiriliyor.
İddia makamı yani Twitter. Twitter'da elin güçlüyse, kendini gündeme getirebiliyorsan, iddianı iyi ortaya koyuyorsa bir şekilde olaylar senin lehine dönebiliyor yani. Veya Bir Gün gazetesinde Timur Soykan'ın haberinde geçen yasaklı bilirkişi gibi cebin dolu olacak. Şimdi haberin detayını merak edenler Bir Gün'e girsin baksın, çünkü bayağı çetrefilli de var onun arkasında, ama o çetrefilli olay neticesinde tutuklu yargılanan bilirkişi bir anda serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldıktan sonraki çıktığı duruşmada da diyor ki,
ben 80 bin lira rüşvet verdim ve bu sayede serbest bırakıldım.
Bunun neticesinde de mahkeme heyeti çekilme kararı alıyor. Yani biz böyle bir şey yapmadık, oldu olmadı gibi cevap vermek yerine çekilme kararı alıyorlar. Şimdi bu dava başka bir mahkemede görülecek. Çok ilginç yani, bir bilirkişi çıkıyor, gözaltına alınıyor.
Rüşvet aldığı
verip...
iddiasıyla gözaltına alınıyor bu arada.
Evet. Bunun üzerine rüşvet verip serbest bırakılıyor ve çıkıp bunu itiraf ediyor. Ben diyor rüşvet verdim de serbest kaldım. Haydi bakalım, buyurunuz, buradan yakınız.
Anadolu Başsavcısı beyefendi söylemişti zaten, biliyorsun. Rüşvet çarkı diye bir mektup yazmıştı hatta.
Adalet Bakanlığı'na.
Merak eden yavru kobralarımız...
Bir günü sıkı takip etsinliyormuşuz. İsmail Arı ve Timur Soykan'ı yakından takip etsinler.
Kesinlikle Bir Gün gazetesine baksınlar.
Ama işte Türkiye öyle bir ülke ki geldi bize futbol konuşturacak şimdi. Hiç düşünür müydün bir gün mikrofon başına geçip insanlara futbolla ilgili bir şey konuşacağını?
Hiç düşünmezdim Kobra Bircim.
Ama AK Partili eski bir milletvekili çıkar, bir hakeme yumruk atar, sen de oturur burada onu konuşmak zorunda kalırsın.
Aynen öyle. İşte eski olunca da konuşabiliyorsun biliyorsun. O yüzden mecbur konuşacağız.
Ama eskisi yenisi fark etmiyor.
Hepsi aynı.
Makam aracıyla gözaltına alınıyorsun. Polis aracıyla değil yani.
Verdiğin emeklerden ötürü.
Tabii polis aracıyla ters kelepçe değil, makam aracıyla gözaltına alınıyorsun.
Verdiğin emeklerden ötürü olsa gerek diye düşünüyorum. Olayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi,
bu alçak saldırı Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik,
demişti.
El arttırıyorum, bu alçakça saldırı aslında tüm Türkiye'deki herkese yapılmış bir saldırı. Çünkü beyefendi ne yaşadıysa bu görevi süresinde kendinde bir vatandaşı yumruklamayı hak görüyor. Hiç çekinmeden yüzlerce insanın önünde birini ve hastanelik olacak derecede yumruk atacak kadar hak görüyor bunu kendine. Emin bir şey olmayacağından. O kadar rahat ki.
E işte bu hayatım sana çok tanıdık gelmiyor mu?
Doktor dövüyoruz biz artık,
diyen hanımefendinin tavrı da aynı değil mi? Aynı kaynaktan beslenmiyor mu bu iki insan? Çok evet. Bağdaştırdım ben, bilmiyorum.
Biz artık doktor dövüyoruz,
demişti bütün hırsıyla biliyorsun.
Ha, biz artık hakem dövüyoruz.
Aynen.
Aynen öyle.
Biliyor ki başına bir şey gelmeyecek.
Ki işte bak gel.
Gelmiyor. Geliyor yani, gibi. Geliyor gibi gözüküyor.
Bakalım. Ama işte yani. Türkiye bize futbol konuşturduğu gibi öyle bir ülke ki bunu da unutacağız gidecek bir iki
tabii.
haftaya yani.
Tabii.
Çünkü o kadar her gün başka bir şey oluyor. Her gün başka bir şey oluyor yani.
Konuşacak şey çok bizde. Bak Seçil Erzan. Her gün yeni bir Seçil Erzan. Dolandırıcılık suçundan tutuklandı biliyorsun kendisi ama mahkeme bankacılık zimmeti yönünden takipsizlik kararı verdi. Bankanın sorumluluğu yoktur dedi. İtiraz edilmiş bu karara, mahkeme onu da reddetmiş. Banka sıyırdı kendini. Yaptığı açıklamada da çok güzel yazmıştı zaten biliyorsun. Aklınızı kullansaydınız, paranızı kaptırmasaydınız dedi. Çıktı banka işin içinden.
Banka da işin içinden çıktı. Tabii ki bir yorum. Yanlış da bir yorum değil. Ama bir yandan da aslında bankacılık zimmeti denen şey benim resmi olarak bankada bulunan paramı zimmetine geçirmen üzerine olan bir şey. Hanımefendi sadece bankadaki title'ını ve Fatih Terim'in ismini kullanarak dolandırmış insanları yani. Hiç kimsenin hesabından, onlardan habersiz, izinsiz kendi hesabını aktarım veya tutup da parasını çekmemiş yani insanları. O yüzden böyle banka kendini atladı değil de Seçil Erzan eyvah eyvah. Yandı yani artık bu dakikadan sonra.
Geçmiş olsun diyelim, ne diyelim. Bir de Dilan Polat'ımız var biliyorsun. Kendisinin avukatı her geçen gün açıklama yapmaya devam ediyor.
Dilan Polat hep ağlıyor. Sohbet ediyoruz ama oğlunu sayıklayıp ağlıyor. Oğlunun ona söylediği cümleleri tekrarlıyor hep. Ben ruh halini çok sağlıklı bulmuyorum.
Giderken yanına bir gün Gülseren Hanım'ı da alsın beyefendi madem aile. Çocuğunu da alsın. Ne olacak? Göstersinler kadına çocuğunu.
Delirmeyin. Evet.
Bu arada olan evet. Bir şey, yapılabilir bir şey. Birinci derecede annesi ya. İsterse bu arada çocuğun yanına bile alabilir yani.
Tabii canım ki alabilir denmişti zaten yani. Biliyorsun. Gülseren Hanım'dan olacak, bir saatini ayırıverir.
Gülseren Hanım Dilan Hanım'a bir saatini ayırsa 10 sezon dizi yazar. Bin yani, öyle düşünün Gülseren Hanım. Gülseren Hanım'a kobralardan yatırım tavsiyesi biliyorsun.
Bir saat ziyaret edin, ne olacak? Geçmiş olsun Dilan Hanım'a da, ne diyelim?
Dilan Hanım'a kesmiyor ne ilaç ne antidepresan
şarkısını yollayalım.
Yollayalım. Ahmet Hakan bu hafta kimseye şarkı yollamamıştı. Biz Dilan Polat'a yollayalım.
Yollayalım. İstersen meclise gidelim. Türkiye'de bunlar harıl harıl yaşanırken mecliste neler oluyor? Mecliste de bütçe görüşmeleri var bu hafta biliyorsun. Ve bu bütçe görüşmelerine kalbi dayanmayan Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez kalp krizi geçiriyor mecliste.
Birkaç gün hastanede kaldıktan sonra hayatını kaybediyor.
Mecliste konuşma yaparken bayıldığı sırada da AK Parti'nin sıralarından
"Allah'ın gazabı böyle olur"
sesleri yükselmişti. Özlem Zengin ise
"Bazı arkadaşlar arkalarda olduğu için olayın ne olduğunu hemen anlayamamış olabilirler" diye.
Polyanamız.
Bir Nilkara İbrahimgil'imiz.
Evet, tam olarak.
demiş. Ne olmuş olabilir ki olay yani. Biri düşmüş kürsüde. Ayağı tökezlese bile de yani.
Dendi mi denmedi mi? Önemli olan şey bu ki denmiş.
Hayır, bir de ölmeseydi okey miydi yani? Bir de. Böyle bir şey söylemek.
Bu arada tabii Saadet Partisi milletvekiliydi kendisi. Saadet Partisi'nin grubu da düştü.
Meclise grup kurmak için 20 kişi olmak gerekiyor. Saadet Partisi grubu da tam 20 kişiden oluşuyordu. Şimdi Saadet Partisi'nin bir grubu grubu yok.
19 kişiye düştüler ve grup dağıldı.
Nasıl ki OK 4. aranıyorsa Saadet Partisi'nin de gruba 20. aranıyor. Eğer kendilerini bir 20. bulabilirlerse onlar da tekrar grup olabilecekler.
Ama geçmiş olsun diyelim geçmiş yani. Geçmiş olsun.
Bulurlar İYİ Parti'den dağılanlardan falan birini kaparlar yani. Assınlar meclisin koridorlarına böyle. Üniversitelerde eve 3. aranıyor yazarlar ya, gruba 20. aranıyor diye altına birer telefon numarası.
Meclis koridorlarına yapıştırsınlar.
Meclis koridorlarına yapıştırsınlar. İYİ Parti'den kapı dışarı kalanlardan biri mutlaka gelir onlara.
Meclisin içinde bunlar yaşanırken kapısının önünde de AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman da Mangal Partisi veriyordu. AKP'li Ataman da bu Mangal Partisi çok tepki görünce bir açıklama yaptı.
Ben gösterişten asırlarca uzak kalmış Diyarbakır halkının malumu bir aileden, Mahmut Ağa'nın kızıyım. Yaptığımız bu ikramda gösteriş yoktur. Bu ülke insanına has misafirperverlik vardır. Kamu kaynaklarının bir kuruşu dahi bu işe dahil edilmemiştir.
Gibi bir açıklama da yapmış. Ama tabii yani ekonomi bu haldeyken, et fiyatı belliyken, içeride bir vekil kalp krizi geçirip ölüyorken, bütçe görüşmeleri planlanırken, asgari ücret belirlenmek üzereyken, bahçenin ortasında mangal yakmak iyice böyle 10 metre.
Hanımefendiden ben derhal kredi kartı ekstrelerini paylaşmasını bekliyorum. Madem her kamu kaynaklarından 5 kuruş harcanmadı.
Görelim.
Görelim etin kilosu nereden kaç paraya alındı, kaç kilo et alındı, hanımefendi ne kadar ödedi şahsi bütçesi. İşte evet. Kart olur, nakit olur. Bir fatura görmek isterim şahsen, şahsına kesilmiş. Ama bu konuya ben böyle birazcık şık yaklaşmak istiyorum. Tevfik Fikret'ten bir alıntı yapacağım.
Sen de Meral Akşener gibi şiirlere mi geçtin?
Aynen. Sağcıyım ben bundan sonra. Sağ kazandırıyor hayatım.
Sağ yatırıyorsun. Hadi bakalım yatır.
Yiyin efendiler, yiyin. Bu hanı zi safa sizin. Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin.
Hadi bir AK Partili'den başka bir AK Partili'ye gidelim Kobra Bircim. Tevfik Göksu'ya gidelim.
Tevfik Fikret'ten bir çağrışım yaptı kendisi.
Tevfik deyince aklımdaki ilk Tevfik'tir Göksu Bey. Kendisi bu hafta Fox TV'de İsmail'lerden birine katılmış. Hangisi orada şu an bilmiyorum.
Bardak atan.
Bardak atan.
Süt 20 lira.
Demiş programda Tevfik Bey. Ekrem İmamoğlu'nun da 20 liralık sütü işte 40-50 liradan belediyeye fatura ettirdiği gibi iddialarda bulunmuş. Peki kaynağı ne efendim diyor sunucularda, 20 liraya süt hani nereden aldınız bu fiyatları diyor.
Kaynağı bura.
Ve bura. Gökyüzünü gösteriyor.
Evet, elindeki kağıtları gösteriyor tabii ki ama elindeki kağıdın kaynağı soruluyor ya zaten.
Şey mi yazıyor, belediyeye süt 20 liradan alınmıştır yazıyor.
Aynen. Tabii kağıtta da o sunum kağıdı yani slide powerpoint sayfası gösteriyor. Burası diye. Tevfik Bey inanılmaz biri.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyorum ben kendisini.
Ben de. Esenler ona az geliyor.
Sığamıyor yani.
Sığamıyor Esenler'e. Bence Ekrem Bey'in karşısına çıkarsa kesin kazanacak aday değil mi? Yani gerçekten herkesin oy vermeyi düşünebileceği birisi.
Herkesin kendinden bir parça bulabileceği birisi. Tevfik Göksu for İstanbul.
Aynen öyle. Hadi rezerv alan konusuna gidelim istersen.
Hatay Samandağ'da 1.6 hektarlık alan, rezerv yapı alanı ilan edildi bile.
Samandağ'da mülkü bulunan kişilerin telefonlarına, ev ve dükkanlarının hazineye devredildiğine dair mesajlar atıldı. Aynı karar Antakya ve Defne'deki 207 hektarlık alan içinde alınmıştı. Twitter'da uzun yıllardır Hatay'da yaşayan oranın sembolik eczacılarından biri olan bir beyefendi. Kendisine de gelmiş bu SMS.
Ve kendisi?
Eviniz depremde yıkılmadı diye seviniyorum. Sonra bu SMS geliyor. Yıllar boyu yurt dışında, tarlada, bahçede, atölyede çalış. Başını sokacağın bir ev sahibi ol. Depremden sonra sağlam raporu al ve bir gün bir mesajla evine ve dükkanına el konulduğunu öğren. Rezerv alan budur.
Diye açıklama yapmış. E tabi bu olayı bizzat yaşayanların ağzından dinlemek çok daha
etkili oldu.
Çünkü biz bir konunun nereye varabileceğini anlatmaya çalıştık pek çok kere. Ben bizzat görüştüğüm insanlara da anlatmaya çalıştım.
Ama işte burada biz bunu anlattığımız zaman da dezenformasyon deyip şak diye çıkılabiliyor işin içinden. Ama işte
ah 207 hektarlık dezenformasyon sana.
Kaldı ki ama beyefendiye karşılığında başka bir yerin tahsis edilmesi, verilmesi de var o kanun içerisinde biliyorsun. Onun da herhalde beyefendi takipçisi olacaktır. Biz de duyururuz. Bakalım nereden ne verildi beyefendi. diye. O haberde çünkü dezenformasyon denilen şey Kadıköy'deki dairen yerine Sultanbeyli'den verilecek falan gibi şeylerdi. Bakalım nereden ne veriliyor?
Ve ne zaman veriliyor?
Ve?
Esas mesele de bu. Düşünsene Morpheus gibi iki seçenek geliyor, mavi hap, kırmızı hap gibi. Atıyorum Kadıköy'deki evin rezerv alanı ilan edildi. Biri diyor ki Sultanbeyli'den hemen şimdi taşınabileceğini. Öbürü diyor ki illa Kadıköy'den istiyorsan 15 sene sonra.
Falan.
Veya 5 sene sonra desin.
Bu yaşandıkça ortaya çıkacak bir konu. Daha konuşacak çok şey var yani. Hiçbir şey de konuşamadık aslında, değil mi?
Ama bu işte kanunlar Türkiye'de öyle. Yazıldığı haliyle değil de uygulandığı haliyle değerlendirmek gerektiği için bir uygulansın bakalım da ne olacak göreceğiz yani.
Hadi siyasete birazcık girelim. Malum seçim yaklaşıyor. Daha çok konuşacağız yeni yılda siyaseti tabii ki mecburen. Şimdiden seçimin ayak sesleri başladı. İyi Parti'de bir yaprak dökümü yaşanıyor.
Kış iyi gelmedi İyi Parti'ye.
Çok sert geçiyor. Yani, winter is coming diyordu Meral Hanım, hep biliyorsun. Geldi işte.
Yani kurt ayazı unutmuyordu ama bu kışı atlatamayacak gibi görünüyor bu
bozuluk. Gerçekten. Çok, bakalım çok baharda kış, ne çıkacak bu kurda.
Çok kış atlattı ve ayazı hiç unutmadı bu kurt ama bu kışı atlatamayacak gibi yani.
CHP ile işbirliği yapılmasını savunan İyi Parti İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan partiden Akşener'in talebiyle istifa etti. Bir grup İstanbul'da ittifak yapmak zorundayız, yapmamamız demek.
Siyasi intihar demek olur.
AK Parti'ye de bu İstanbul'u vermek demek olur dediği için Meral Hanım'la tartışmalar devam ediyor anladığım kadarıyla. Aynı şekilde İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu da Şehzade'ye yönelik ithamları şiddetle reddediyorum dediği için partiden atılmış. Adnan Beker de istifa etmişti biliyorsun İyi Parti'den. O da bir canlı yayına katılmış bu hafta.
Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na bile oy vermedim
demiş.
Tayyip Bey'e oy vermiş.
İnanılmaz.
Bunu da açıkça söyle. Yani
Tayyip Bey'e oy verdim.
Beyanında bulunmuş.
Bravo.
Şaşırtmadı canım, İyi Partililerin çoğu ilk turda Sinan Oğan'a, sonrasında ya sandığa gitmedi ya Erdoğan'a oy verdi. Yani matematik bunu gösteriyor.
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner de bugün istifa etmiş partiden.
İktidar tüm gücüyle İstanbul'u kazanmaya odaklanacak. Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanmasını desteklemeliyiz
diyerek ayrılmış. Meral Hanım'a katılmayanlar bir bir gidiyor.
Meral Hanım şimdi takkeyi koysun önüne bir düşünsün bakalım.
Ben nerede yanlış yaptım?
Seviyorsundur sandım. Bir damla sevgi için sana yalvardım, yakardım. Ah.
Meral Hanım bu hafta grup toplantısı yapmadı herhalde. Konuşması düşmedi Twitter'a.
Evet, yoksa Twitter'a düşmeleriyle ünlüdür Meral Hanım.
E hadi o zaman Özgür Özel'e gidelim. Özgür Özel de Muharrem İnce ile görüştü bu hafta. İnce'nin İzmir'den aday olacağını söylemiştik geçtiğimiz hafta.
Olabilme ihtimalinin konuşulduğunu söylemiştik. Böyle bir şey görüşmedik demiş İnce tarafı.
Bir partinin genel başkanına belediye başkanı ol denmez. Bu tartışma benim için bu nedenle sürpriz
demiş Özgür Bey. Yalanlamış bu iddiaları.
Oradan ne çıkacak artık adaylar belli olunca göreceğiz.
Muharrem Bey de Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş hemen arkasından. Görüşmeden sonra da
İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceğim
demiş. Memleket Partisi üyeleri de ne oluyor diye ayaklanmışlar tabii ki. Şuradaki amca dün kendini duvarlara vuruyordu.
Acıma faaline tetiği bir daha çeker
demiş Memleket Partililer.
Onlar seni sırtından bıçakladı, biz seni savunduk
diye böyle kendilerini yırtıyorlarmış.
Döne döne vuruşmaya devam diyor. Aslında Memleket Partililer. Ama Muharrem Bey yoruldu.
Bir de yani yerel seçimde Ekrem İmamoğlu'nun karşısında nasıl bir alternatif çıkarmayı düşünüyorsunuz da, ne yapmayı düşünüyorsunuz da falan, anlatabiliyor muyum?
Aynen öyle.
Niyetiniz
yani,
ne
mantık.
Yani? Azıcık mantık, azıcık memleket partilere biraz yani
memleket partilere küçük öneriler değil mi? Özel Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret etti. Yalçın Bayer'in yazısına göre de Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun telefonlarına bile çıkmıyormuş. Yakın çevresine de
asla bir helalleşme olmayacak. Onunla bir daha görüntü bile vermeyeceğim
diyormuş.
Vermesin. Ekrem İmamoğlu açısından daha faydalı olur.
Yani. Çok haklısın.
Ay hadi yetti. Türkiye gündemi yetti. Dünya gündemi yetti. İstersen biraz köşecikler diyelim de Türkiye'deki köşe yazarlarının evrenlerinde biraz gezinelim. Ne dersin? Çünkü bu hafta
uzun zamandır konuğumuz olmayan bir isim var.
Yalnızca gerçek yavru kobralar bilir kendisine olan büyük düşkünlüğümüzü. Kendisi geri döndü.
Abdurrahman Dilipak.
güneş fırtınasına hazır mısınız?
Diye sormuş kendisi bu hafta bizlere.
İyi ki İngiliz Başbakanı konuştu. Herkes pil, gaz, mum kuyruğuna girdi. Biz söyledik inanmadılar. Yakında yer altında ev inşası da başlar. Covid-19, mRNA, PCR, maske, mesafe, HES kodu bu işin ilk adımıydı. Bu plan onlar açısından başarılı oldu. Ama arkasını getiremediler. Çin ve Rusya merkezde yer almak istiyordu. Senaryolarına göre aslında 100 milyon insan onlar için yeterli. İdeal nüfus 500 milyon. En fazla 1 milyar. Yani senaryoları dünyada yaşayan insanların yaklaşık %90'ının yok edilmesi üzerine. Bu şeytani planı Gazze'li mücahitler patlattı. İzzettin Kassam Tugayları tüm dünyada bir uyanışın fitilini ateşlediler. Atom bombasından daha büyük bir yıkım yaptı Global Reset cephesinde Hamas direnişi. Şimdi ABD son yeni bir oyun oynayacak. Türkiye'de yakında büyük bir ihtimalle PKK etiketli yeni bir terör dalgası göreceksiniz. Made in USA ya da Made in Mossad.
Demiş kendisi. İnanılmaz bir yazı.
Güneş fırtınası nerede peki bunun?
İşte öyle başlıyor.
Bak güneş fırtınasından aldı konuyu. Covid dedi. İnsan sayısı dedi. Gazze dedi. Ve dönüp dolaştırıp PKK'ya bilmem neye iç güvenlik meselesine getirdi konuyu. Milyonlarca kilometre ötede güneş patlıyor. Biz burada nasıl etkileniyoruz görüyoruz.
Beyefendinin bu komple teorilerini... Senin de söylediğin gibi bizi tanıyan, bizi eskiden beri dinleyen yavru kobralarımız bilirler. Aslında parçaları birleştirmiş. Yani bu Covid-19 mRNA hep söylediği şeylerdi. 100 milyon insan olayı da hep söylediği bir olaydı. Mücahitlere nasıl bağladı? İnanılmaz.
Ama bak hesaptaki sapmaya bak. 100 milyon insan, bilemedim 500 milyon, bilemedim 1 milyar. Sapmaya bak yani. Bir 5 katı, bir 2 katı. 10 milyon, 1 milyar arası insan istiyorlar.
Peki hayır, tam olarak Hamas nerede devreye giriyor peki bu planda, yani nasıl?
Onlar planı görüp
bozdular
işte.
İşte Hamas övesi tutunca insanın nereden öveceğini bilemiyor. Bir kere böyle bir şey göze çarpıyor bu yazıda bence. Onun dışında Türkiye'de de PKK saldırıları olabilir demiş kendisi. Halkı galeyana getirir mi getirmez mi bilmiyorum ama dikkat çekici yani.
Asıl dikkat çekici olan ama ya Amerika'dan ya Rusya'dan gelecek diyor bu şey.
İkisi de yakın dostumuz.
Bir de ikisi de birbirlere düşman ülkeler yani.
Yani bak işte Sayın Cumhurbaşkanımızın dehası bir kez daha
ortaya çıkmış oluyor.
Birbirleriyle düşmanlar ama biz ikisiyle de dostuz.
Düşmanları çatlatırım. Para çok, para çok.
Hadi Ahmet Hakan'a gidelim. Ahmet Bey de Afyon'a gitmiş bu hafta ve Afyon'da yapılacak şeyler listesi yayınlamış. Travel Ahmet.
Travel Ahmet, Afyon denince ilk akla gelen şeyi ikinci sıraya alarak ilk termal havuzları yazmayı tercih etmiş.
Girmeden olmaz.
Demiş.
Termal sıcak havuzun bir ucu dışarıda, dışarıda hava buz. Öyle bir ortamda havuza girmenin keyfine paha biçilemez. Yörenin en fiyakalı otellerinden biri olan Akrones'te bunu mutlaka yaşamak lazım.
Şey var mı köşenin
şimdi
başında?
Şimdi reklamlar, bu bir reklamdır ibaret.
Ücretli içerik.
Yok tabii ki.
Aman da marka kaymak.
Demiş. Reklamlar devam ediyor.
Afyon'dan canlı bağlansam konu ne olursa olsun kaymak diyarı Afyon'dan saygılar, sevgiler diye söze başlarım. Türkiye'nin en enfes kaymağı Afyon'da üretiliyor. Hele Kocatepe Üniversitesi'nin Amanda markasıyla ürettiği kaymağı mutlaka denemek lazım.
Hadi üniversiteye destek vermiş bu sefer, evet. Bir şey demeyelim kendisine de. O da yani Amanda kaymak.
Amanda kaymak işte yani.
Ahmet Hakan'ı bir kere kaymak diyarı Afyon'dan sevgiler, saygılar derken görmek
ya,
isterim
ben
ama.
De öyle. Programımıza özel keşke bir kere dese ve kapat atsa telefonu.
Lokum kesmeden dönmeyin
diye tavsiyede bulunmuş. Şöyle bir sadece başlıkları okuduğumda ben şöyle bir şey canlanıyor bende. Lokum kesmeden dönmeyin. Aman da kaymak, termal havuz.
Girmeden olmaz.
Girmeden olmaz. Ve
Kayseri'de pastırma kesmeye kalkışmıştım
diye başlamış. Lokum kesmeden dönmeyine.
Sonuç muazzam bir başarısızlık. Afyon'u şıkır şıkırık.
Şıkır şıkır lafını da çok seviyor bu da.
Çok seviyor.
Lokumcularından birine de lokum kesmeye kalkıştım. Sonuç, ilk 5 kesimin ardından 40 yıllık lokum ustası gibiydim. İçimiz gibi kaymakla doldurulmuş bu lokumlar harika dostum.
Bu benzersiz lezzete asla hayır diyemiyorum.
Kendisi lokum keserken fotoğrafını da köşesinde paylaşmış. Meraklı yavru kobralarımız gidip bakabilirler.
En kısa zamanda pastırma keserkenki görüntülerini de paylaşırsa çok seviniriz. Eğer öyle bir şey yaparsa biz de koli keserken görüntülerimizi paylaşacağız Ahmet Bey'le. Ahmet Bey'in kesmediği bir ok almış gibi görünüyor çünkü.
Hadi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim. Boş ver Ahmet Hakan'ı falan. Esas konuşmamız gerekenleri konuşalım. Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet! Bu hafta kendisi
Amerika'nın red oyuyla ateşkes reddedildi. Böyle adalet olur mu? Biz ne diyoruz? Adil bir dünya mümkün ama Amerika ile değil.
Demiş. Neden? Çünkü Amerika'nın başkanı bir aptal.
Trump'ın da deyimiyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın da karşısında Biden değildi. Trump olsaydı böyle mi olurdu hayatım?
Asla olmazdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'ı ateşkese muhakkak
ikna ederdi. Tabii ki.
Muhakkak onlar ederdi.
Yani. Ayrı bir dilleri var kendi aralarında, anlaşıyorlar. İkna birbirini mutlaka ederdi.
Muhakkak.
Trump da Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna edebilirdi. Çok, çok. O zaman bu açıklamayı yapmazdı. Ama bu açıklama yapılıyorsa da mutlaka bir ikna sürecinden geçerdi karşı taraf.
Çok ikna demeyelim ama Cumhurbaşkanımız Başkanı köşesinde de Nursel Terekolü'nden geliyor. Sanmasınlar bizi burada.
Bakalım bu yılbaşı kutlamaları ülkemizde nasıl olacak? Kutlanacak
mı? Olacak mı?
Filistinli kardeşlerimizle orada bir devam eden çatışma var. Yılbaşı kutlar mı hükümetimiz bilmiyorum.
Hükümet ne zaman yılbaşı kutladı ya? Ne hayal ediyorsun sen Süleyman Soylu'nun ağzında bir kaynana dili? Fahrettin Altun'un gözünde böyle karton bir maske.
Nebati Bey'in kafasında bir kukuleta.
Böyle bir şey mi hayal ediyorsun yani? Hükümet yılbaşı kutlayacak mı? Yani TRT'de bir şey yayınlarlar mı, yayınlamazlar mı? En fazla o olur hükümetin koyacağı tavır yani yılbaşına dair.
Gönül Dağı yılbaşı özel, o da ne yayınlanacak? Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta seçim çalışmalarına da başladı. Yerel seçim adayları için ilk ipuçlarını basınla paylaştı.
Bize yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz. Partinin oyunu arttırmayacaksa, faydadan çok zarar getirecekse, dedikodulara konu olacaksa bunlarla bizim işimiz olmaz,
dedi.
Yük olan derken MHP'den mi bahsediyor? Hüdapar'dan mı bahsediyor? Yeniden Refah'tan mı bahsediyor? Adalet Partisi'nden mi bahsediyor? Doğu Perinçek'ten mi bahsediyor?
Hepsiyle tek tek bu hafta görüştü Sayın Cumhurbaşkanımız. Hepsinin ardından
tek tarttı. Hangisi yük oluyor, hangisi yük alıyor.
Aynen.
Ona göre kararını verecek Sayın Cumhurbaşkanımız.
Aynen öyle.
Sokak hayvanları meselesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız çerçeveyi çizdi. Demiş ki bu hafta.
Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vaaz ettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız.
İnancımızda sokak hayvanları ile ilgili bir mesele mevcut mu çok merak ettim. Bir Kur'an-ı Kerim'e bakmak lazım yani
sokak hayvanı kültürü var mı diye, değil mi? Bugünkü gibi bir sokak hayvanı kültüründen bahsetmek mümkün mü diye.
Kültürümüz dediyse zannediyorum ki Türk kültürü. Türk kültüründe hayvan öldürmek, eski Türk inanışlarında, çok tanrılı Türk inanışlarında hayvanlar çoğunlukla kutsal atfedilmiş ve öldürmenin yasaklandığı olaylardı. Aynı şekilde şefkat medeniyetimiz dediğimiz zaman da belli ki hiçbir sokak hayvanı itlaf edilmemesi gerekiyor, edilmeyecekti.
Sayın Cumhurbaşkanımızın da fikri tabii ki bu yönde olmalıydı ve bu yönde. Bravo. Haydi o zaman yavaş yavaş toparlayalım. 24 Aralık Pazar günü canlı gösterimiz olduğunu bir kez daha hatırlatalım istersen Kobra Bircim.
Akşam 8'de Kadıköy'de.
Entropi sahnede 4. kez dağıtacağımız Altın Kobra ödül törenimiz var.
Bunların hepsini Instagram hesabımız
Kobra Kobra Podcast,
Twitter'ımız
Kobra Pod,
sen duyurup sizlerle paylaşıyor oluyoruz.
Ayrıca görkemli bir şov istiyorum ben. Oraya geleceğim, öyle kuru kuru sizi mi dinleyeceğim diyorsa da hay hay görkemli hale getirelim diyoruz.
Kreasus hesabımız Kobra Kobra Podcast diyoruz.
İzlediklerimizi konuştuğumuz sohbet bölümümüz de yayınlandı. Ona da geri dönüp tekrar dinleyebilirler. Bunu da hatırlatalım. Başka ne hatırlatacağız? Yoğun bir hafta gibi hissediyorum.
Yeter.
Artık hiçbir şey hatırlatmayalım. Konuşmaktan da yorulduk.
Canlı gösteride yüz yüze görüşmek üzere.
Kesinlikle.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.